Geçen haftanın dış basın başlıklarına değineceğiz. Dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu ile birlikteyiz. Sayın Bayramoğlu hoş geldiniz.
Hoş bulduk İpek Hanım, merhaba.
Tüm dünya G20 zirvesini takip etti. Zirvenin sonuç bildirgesi ve zirvede konuşulanlar dış basında nasıl yansıdı, nasıl yankılandı sizden dinleyelim.
Evet İpek Hanım, şöyle başlayabiliriz. Aslında geçtiğimiz hafta biz programda değinmiştik. G20 zirvesinin gündemine gelmesi beklenen konulardan bir tanesi Afrika Birliği'nin, yani 50'den fazla üyesi olan Afrika Birliği'nin G20 üyesi olması ihtimali idi. Hindistan'ın bu konuyu gündeme getireceğini konuşmuştuk. Bu gerçekleşti bu durum ve G20'nin daimi üyesi oldu Afrika Birliği, tıpkı Avrupa Birliği olduğu gibi. Dolayısıyla birlik anlamında, üyeliği bu anlamda önemli, önem arz ediyor diyebiliriz. Diğer bir konu G20 sonuç bildirgesinde doğrudan Rusya'ya atıf yapılıp yapılmayacağı tartışılmıştı. Rusya-Ukrayna Savaşı'na. Bu noktada son uzlaşı neticesinde Rusya'nın adı anılmadı. Ve bildiride güç kullanılmasını, ne diyelim, toprak elde etmek amacıyla güç kullanılması sadece kınandı, bu şekilde kaldı. Bununla ilgili Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bu açıklama dolayısıyla övgü açıklamaları yaptı ve G20'nin bu durumunu açıkçası Rusya'nın bir konsensusu beklemediğini söyledi ve bu açıklamanın da doğru yönde atılmış bir adım olduğunu söyledi. Tabii başka şeyler de konuşuluyor G20 ile ilgili. Bir taraftan onu da söylemek lazım. Bir konu örneğin G20'nin geçen yılın ardından bu kez de aile fotoğrafı çektirmemiş olmasıydı. Bu da ilginç bir veri gerçekten. Bununla ilgili detaylar yer almıyor olsa da Rusya'nın temsilcilerinin varlığı dolayısıyla deniyor. Böyle bir aile fotoğrafı çektirilmedi deniyor. Bir başka konu Hindistan Orta Doğu Avrupa Koridoru olarak adlandırılan ve baş harflerinden dolayı İMEK projesi olarak adlandırılan projenin G20 kapsamında gündeme gelmiş olması. Bu kapsamda Hindistan'da üretilen malların Birleşik Arap Emirlikleri'ne deniz yoluyla ulaştırılması, oradan Birleşik Arap Emirlikleri'nden ise demir yolu aracılığıyla Suudi Arabistan, Ürdün ve İsrail bağlantısıyla beraber tekrar Akdeniz'e ulaşması ve buradan Akdeniz'den de Avrupa'ya deniz yoluyla yine ulaştırılması şeklinde. Tabii bu bir taraftan bu konu konuşulurken özellikle Çin Bir Kuşak Bir Yol projesine bir alternatif olarak dile getirildiği söyleniyor. Bu aslında yeni bir durum değil. Buna değinmek lazım. Çünkü bundan 2 yıl önce G7 zirvesi sonrasında da G7 zirvesi sonrasında da benzer bir konu gündeme gelmiş ve o zaman bunun finansal açıdan sürdürülebilirliğinin, daha doğrusu kaynak açısından yapılması zor bir proje olarak adlandırılmıştı ve akamete uğramıştı, kalmıştı. Şimdi benzer şeyler yine konuşuluyor. Bunun da en önemli nedenlerinden birisi aslında Suudi Arabistan ve İsrail'in bir demiryolu aracılığıyla Ürdün aracılığı arasında olmak kaydıyla bağlanacak olması. Tabii bu durum neticede henüz Suudi Arabistan ile İsrail resmi olarak normalleşmiş değil ilişkileri. Bu noktada evet, bu Abraham Accord denilen anlaşmalar sonrasında pek çok Orta Doğu ülkesiyle İsrail anlaşmaları imzaladı. Ama Suudi Arabistan bunlardan biri değil hala. Bu projenin önündeki önemli engellerden biri olarak adlandırılıyor. Bunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla finansman problemi ve bu bahsettiğimiz diplomatik aşılması gereken engeller bir arada düşünüldüğünde uygulaması çok kolay görülmeyen bir proje. Tabii bir taraftan da şöyle demek lazım. Bu projenin bu şekilde anılmasıyla birlikte projede yer almayan ülkelerin aslında bir araya gelmesini de kolaylaştıran bir durum. Onu da değinmek gerekiyor. Bu noktada Bir Kuşak Bir Yol projesinde acaba Çin önümüzdeki süreçte nasıl bir adım atacak? Onu da izlemek lazım. Çünkü iki projede de yer alan ülkeler var. Belki bu projelerde o ülkeler yer almayacaklar bu projelerden birinde. Dolayısıyla bunu takip etmek gerekiyor. G20 ile ilgili bir not daha son söylemek istiyorum. Amerika Başkanı Biden Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika liderleriyle bir fotoğraf verdi bu zirvede. Şimdi bu fotoğraf konuşuluyor mu özellikle Batı basınında? Neden? Çünkü bu üç ülkede BRICS üyesi olan ülkeler ve BRICS'in bu üç saydığım ülke dışında Çin ve Rusya üyeleri idi yakın zamana kadar. Şimdi yeni üyeler de eklendi. Hatırlayalım, 1 Ocak itibariyle Birleşik Arap Emirlikleri ve aralarında Suudi Arabistan'ın da olduğu başka ülkeler de eklendi.
İran'ın da yer aldığı.
İran'ın da yer aldığı aynen. Doğru söylediniz. Onunla birlikte şimdi bu aslında İran zaten hali hazırda yani başka birlikler dolayısıyla üyeydi ama İran'ın BRICS üyesi olacak olması bu noktada önemli. Ve bu üç ülkeyle Biden'ın fotoğraf vermiş olması da aslında BRICS'in sarsılma ihtimaline dönük bir mesaj olarak da değerlendiriliyor. Dolayısıyla bunun bir mesaj olarak Biden tarafından verildiği söyleniyor. Tabii bununla beraber aslında başka başlıklar da var. İsterseniz devam edebiliriz.
G20 zirvesine dair mi?
Yok, G20 zirvesi sonrası. Aslında tamam. Hazır Asya'dan bahsetmişken evet. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un evet. Rusya'ya ayak bastı. Evet. O konuşuluyor şu an aslında. Bütün dünya onu konuşuluyor. Konuşuyor. Yine zırhlı treniyle Kim Jong-un Rusya'ya ulaştı. Orada tabii Ukrayna Savaşı'nda Rusya'nın çok fazla mühimmat harcadığı ve dolayısıyla aslında silah desteğine ihtiyacı olduğu konuşuluyorken işte Kuzey Kore ile Rusya arasında böyle bir alışverişin olacağı söyleniyor. Bunun karşılığında da gıda yardımı ile ilgili Rusya'nın Kuzey Kore'ye yardımda bulunmasından bahsediliyor. Bu da yine önemli bir konu.
Evet, şimdi buradan da Afrika'nın gündemine odaklanalım dilerseniz. Fas'ta bir deprem yaşandı. Nijer'de de darbe sonrası gelişmeler söz konusu. Libya'da da bir sel felaketi yaşandı. Doğal afetlerle mücadele edilen bir haftayı geride bıraktık. Neler söylemek istersiniz?
Evet, şöyle söyleyelim. Fas'ta gerçekten hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diyelim burada. 8 Eylül'de meydana gelmişti deprem faciası. 6.8 şiddetindeki deprem ki Fas'ın en üçüncü büyük şehri Marakeş'i vurdu gerçekten. Bu noktada önemli ve son 60 yıllık Fas tarihinin en çok sayıda insanın hayatını kaybettiği deprem olayı olarak artık tarihte yer almış oldu. Halihazırda 3000'e yakın kişi hayatını kaybetmişti sabah itibariyle ama bunun artmasından endişe ediliyor. Fransa ve pek çok ülke aslında yardım temin edebileceğini söyledi Fas'a. Fas henüz bu talepleri karşılamış değil, daha doğrusu geri dönüş yapmış değil. Bununla ilgili Batı basınında zaten özellikle en çok konuştuğu konu Fas'ın Fransa yardımını kabul etmemiş olması. Ki Fas ve Fransa arasında yakın zamana kadar aslında ilişkiler iyiyken 2021 yılı itibariyle vize ile ilgili kriz çıkmıştı. Faslı vatandaşlara vize konusunda Fransa'nın kısıtlama getirmesi sonrası Fas-Fransa ilişkileri bir açıdan yeni bir gerilim unsuru çıkmıştı bu iki ülke arasında. Bir başka unsur Fransa ile Cezayir arasındaki yakınlaşmaydı. Malum Fas ve Cezayir arasında özellikle Batı Sahra bölgesindeki egemenlik konusuyla ilgili bir tartışma var. Batı Sahra üzerindeki egemenliğinin tanınmasını bekliyor Fas. Fransa ise bunu yapmış değil ve dolayısıyla bu noktada bu Fransa'nın acaba yardımı Fas kabul edecek mi? Bu değerlendiriliyordu, konuşuluyordu. Nijer'den bahsettiniz. Evet, Fransa, yine Fransa'dan aslında bahsediyoruz. Fransa Dışişleri Bakanı'nın dün bir açıklaması oldu. Dışişleri Bakanlığı'nın daha doğrusu bir Fransız vatandaşının Nijerli yetkililer tarafından gözaltına alındığı ve tutuklandığı söyleniyordu. Nijerli yetkililer darbe sonrasında Nijer-Fransa arası da gerilmişti, hatırlayalım. İşte Nijerli yetkililer bazı kendilerinin onaylamadığı faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle bir Fransız vatandaşını tutukladıklarını söylediler. Bununla ilgili önümüzdeki süreçte acaba gerilim artacak mı, o vatandaşı serbest bırakacaklar mı, bunu takip edeceğiz. Bir diğer önemli haber aslında uluslararası basında çok kenarda yer aldı ama bu gerçekten önemli. O da Nijer'in Benin'le, hemen sınır komşusu olan Benin'le askeri işbirliğini sonlandırdığını açıklamasıydı. Bu gerçekten çok çok önemli bir açıklama. Çünkü ne haberin aslında metninde bu söyleyeceğim şeyler yazıyor. Ne de hani bu konuşuluyor, onu söyleyelim. Nijer ve Benin'i birbirine bağlayan bir petrol boru hattı bu yıl sonu itibariyle hizmete girecekti. Bu projeyi yapan ise Çin idi ve yıllar öncesinden uzlaşılmış ve proje hayata geçmiş ve bu boru hattı projesi 2023'ün 4. çeyreğinde hayata geçecekti. Yani Nijer'deki petrol okyanusa inecek ve buradan dünya ticaretine katılacaktı. Ama bu durum, yani askeri işbirliğinin Benin'le Nijer arasında sonlandırılmış olması, işte o vananın belki de hiç açılmayacağı anlamına geliyor. Ki bu da Nijer ekonomisi açısından oldukça önemli bir gelişme ve önümüzdeki dönemde Nijer-Benin ilişkisinin bu noktaya gelmiş olması Afrika coğrafyasındaki petrol boru hatlarının ve bunların ulaştığı yerlerin ve bunların aslında nasıl bir mücadeleye konu olduğunu da göstermesi açısından önemli ki biz geçtiğimiz haftalarda Nijer darbesinin arkasında neler olabilir diye konuşurken bu petrol boru hattını da anmıştık ve değinmiştik. İşte böyle bir gelişme oldu.
Aktörlerin payını da tabii.
Evet, bu evet geçmek lazım. Hemen şunu da söyleyeyim son olarak Afrika ile ilgili. Zimbabwe'yi şu an konuşuyoruz. Neden Zimbabwe'yi konuşuyoruz? Çünkü tıpkı Nijer'de seçim olmasının hemen akabinde darbe olduğu gibi, daha doğrusu darbe ile ilgili konuşulanların olduğu gibi, Gabon'da seçimin hemen arkasında Ali Bongo'nun devrilmesi gibi seçimden birkaç gün sonra ve onunla ilgili çıkan haberleri takip ettiğimiz gibi Zimbabwe'de de 22 ve 23 Ağustos tarihlerinde bir seçim gerçekleşti. Ve bu seçimi düzelteyim 23 ve 24 Ağustos'ta bu seçimi kazanan Emerson Mnangagwa kabinesini açıkladı ve bu kabineyle ilgili bu sefer tartışmalar var. Çünkü kabinesinde kendi akrabalarına yer verdiği söyleniyor. Bunu neden özellikle konuştuk? Gabon darbesi sürecinde de benzer şekilde Nijer darbesi sürecinde de bu haberler öncesinde uluslararası basının konuşulduğu haberlerdi. Bunu bir mimle sadece yer verelim. Böyle bir durumun olduğunu ve çok yakın tarihte de seçim olduğunu ve seçimin de tartışmalı olduğunu da bu şekilde anıldığını söyleyelim. İsterseniz bölge üzerinde bir haber daha var.
Buyurun sizden dinleyelim.
Onu da devam edeyim. Amerika Birleşik Devletleri ile Suudi Arabistan arasında bir anlaşma imzalandı. Bu da özellikle elektrikli araçların üretilmesi konusunda pilin, lityum pilinin ham maddesi olan belli ürünleri temin etme konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'in gerisinde olduğu çok konuşuluyordu. İşte tam bununla ilgili Amerika Suudi Arabistan'la bir anlaşma yaptı. Peki bu mesela Afrika'yı neden ilgilendiriyor? Çünkü bundan sonra Amerika Afrika'daki örneğin kobaltı, örneğin lityumu veya diğer madenleri doğrudan kendisi satın almayacak. Kendisinin yatırımcı olduğu, daha doğrusu fon sağladığı bir Suudi Arabistan şirketi Afrika'da yatırım yapacak. Dolayısıyla bu önemli, Amerika'nın kendisinin bizzat görünür olmadığı ama Suudi Arabistan'ı destekleyerek bölgede olduğu bir dönemi takip edeceğiz. Kongo, Gine, Namibya önümüzdeki süreçte Suudi Arabistan'ın Amerika ile birlikte yatırım yapması muhtemel ülkeler olarak anılıyor. Haberde, Wall Street Journal haberinde ondan da değinebiliriz.
Evet, Amerika'nın gündemiyle devam edelim.
Çok kısaca bahsedeyim isterseniz. Biden'la ilgili bir azil soruşturması söz konusu. Kevin McCarthy, Biden ailesine yönelik yetkiyi kötüye kullanma ve yolsuzluk iddialarının daha fazla inceleme gerektirdiğini söyledi. Ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk cumhuriyetçilerdi malumunuz. O da bir cumhuriyetçi ve böyle bir başvuruda bulunacaklarını söyledi. Tabii hemen bu bir sonuca ulaşır mı, ona değinmek lazım. Bu sonuca ulaşması çok muhtemel değil. Çünkü evet, Temsilciler Meclisi'nde bir çoğunlukla gerekiyor ve o çoğunluk cumhuriyetçilerde var. Ama Senato'da 3'te 2 çoğunluk gerekiyor ve Senato'daki çoğunluk zaten demokratlarda. Dolayısıyla bu çok tartışılan Trump dönemindeki azil sürecinde de iki kez bu azilin neticeye varmadığı hatırlandığında benzer bir durumun Biden açısından da konuşulduğunu söyleyebiliriz. Sonuca varmayacağını, ama o iddiaların ne olduğunu gerçekten yer vermek gerekiyor. Çünkü başkan yardımcılığı döneminde Ukrayna ile ilgili Biden'ın oğlunun şirketleri dolayısıyla bazı şirketlerin soruşturulmasını engellediği iddiaları Amerika basınında tartışılıyor. Önümüzdeki haftalarda fırsat olursa değiniriz.
Teşekkür ediyoruz efendim aktardıklarınız için.
Ben teşekkür ederim.
Dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu ile birlikte geçen haftanın dış basın başlıklarına değindik.